Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenler, yeni bir haftada yeni bir Müslümanca düşünmek programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi daima üzerinize olsun. Hayatın içinde bazı güzel sözler duyuyoruz, şık cümleler duyuyoruz. Bunlara vecize deniyor, aforizma deniyor, motto deniyor. Sıkça duyduğumuzdan dolayı bunları ezberliyoruz. Farkında olarak ya da olmayarak da hayatın içinde de sık sık karşılaştığımızdan dolayı bu sözleri bir düşünce olarak ediniyoruz. Mesela şöyle söylenir, herkes bilir bunları. Büyük balık küçük balığı yutar denir. Bu sözlerin bir kısmı, yani duyduğumuz bu sözlerin bir kısmı, bu cümlelerin, bu şık cümlelerin bazıları hakikaten güzel. Fakat bazıları içinde tabiri caizse bir zakkum tohumu barındırıyor. Biraz zihinsel çaba gösteren bir Müslüman buradaki problemi fark edebilir ama genel anlamda bu sözler yaygınlık kazanıyor. Mesela bunlardan bir tanesi, bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak için okunur sözü. İlk bakışta bu sözde herhangi bir problem yok. Gayet güzel bir cümle. Fakat bu sözün pratik hayattaki karşılığı ve bu sözle birlikte bazı davranışlarımızın, tavırlarımızın tabiri caiz ise meşrulaştırılmasında bir problem var. Nasıl bir problem bu? Mesela bütün kitapları kendisini anlamak için okuduğumuz kitabı okumaya, o bütün kitapları okumaktan bir türlü sıra gelmiyor. O kitapları okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Sözde bütün bunları Kur'an'ı anlamak için yapıyoruz ama Kur'an'ı bir türlü okumuyoruz, okuyamıyoruz. Yine bazı böyle şık cümlelerden bir tanesi, hakikati aramak, hikmeti aramak diye bir mefhum var ülkemizde. İnsanlar, özellikle gençler, okuyan, düşünen gençler, hakikati arama yolculuğuna çıkıyorlar. Hikmete erme serüvenine kaptırıyorlar kendilerini. Evet, hakikat, hikmet bunlar çok değerli ve bize ait olan şeyler en başta. Fakat buradaki sorun da şu, bunlara temayül gösteren, meyleden insanlar kendilerini doğrudan felsefenin içinde buluyorlar. Hakikati ve hikmeti ancak ve ancak felsefeden edinebileceklerine inanıyorlar. Halbuki hakim olan bir Rab indirdiği kitabı, o insanlığa yapılan son çağrıyı el-hakim olarak sıfatlamıştır. Yasin vel Kur'anil Hakim, hatırlayın. Bunu bilen bir Müslüman teorik olarak böyle düşünmese bile pratikte buna sırt çevirip doğrudan mümin bile olmayan, çok daha açık söylüyorum, eşcinsel olan insanlardan hikmet dileniyor, hakikat talep ediyor. Burada kastettiğimiz şey şu değil. Bir mümin, bir Müslüman Platon'u, Aristo'yu, Aziz Thomas'ı, Descartes'ı, Rousseau'yu, Kant'ı, Hegel'i, Wittgenstein'i vesaire, hatta Marx'ı okuyabilir, anlamak isteyebilir, bunlardan istifade de edebilir. Hatta onlardan okuduğu düşünceleri kendi değerler sistemi içinde olması gereken yere de oturtabilir. Buradaki mesele ve itiraz felsefenin okunması değil. Fakat Müslümanın, müminin veçhini döndürdüğü, öyle ya da böyle düşünsel anlamda, fikri planda kendisine bir tür kıble edindiği meselesidir sorun olan. Bunun başlıca sebebi, yani biz büyük bir mirasa sahibiz. Hakikatin, yani mahza hikmet, mahza hakikat olan bir kitabımız varken, hikmetin kodları önümüze sunulmuşken, bunu bir kenara itip batılın elinden hakkı talep etmek, batılın takdis ettiği, kutsadığı yollarda hakikati aramak, yani bize ait olanı bizden olmayandan talep etmek. Mesele, sorun, problem, belki de bir hastalık bu. Bunun başlıca sebebi aslında batıya ait zihin kodlarıyla İslam'a bakıyor oluşumuz. İslam'ı, aziz İslam'ı bu şekilde düşünüyor oluşumuz. İslam'ın izzeti, muazzez dinin izzeti bunu kaldırmaz. Dolayısıyla bu meselenin irdelenmesi ve eleştirilmesi gerekmektedir.
Akif Hocam, bu temas ettiğin meselenin o altyapısını oluşturan düşüncelerden bir tanesi şuydu. Bunu daha önceki programlarda da biz kısaca temas etmiştik. Peki buradaki cazibe ne? O cazibeyi biraz da olsa sorgulamakta fayda var. Neden? Diyelim ki biz bir sınıflandırma yapalım. Okuyan, işte genç, daha çok üniversite öğrencisi ve sonraki dönem bir kuşak, bir nesil. Bunlar neden bu hakikat ve hikmet arayışını felsefede veya doğunun mistik bir takım metinlerinde bulmaya çalışıyor? Az önce çok güzel bir ifadede bulundun ya sen. Hikmetin kodları zaten açıkça önümüze koyulmuş. İnsanlığa yapılan son ilahi çağrı. Allah Azze ve Celle'nin mübarek vahiy önümüzde durmasına rağmen. Bu aradaki bağ niye koptu? Veya bir genç, Müslüman bir genç, ailesinden veya çevresinden almış olduğu motivasyonla beraber bu Kur'an okuma çabası içerisine girdiği zaman neyi kuramıyor, neyi bulamıyor orada da? Onu başka yerde aramaya çalışıyor. Veya batıda ya da doğuda o bulduğu kırıntıları daha önemliymiş gibi anlıyor. Bir yerde bir frekans kopukluğu var. Bir yerde kablo tel kopmuş.
Bir terslik var.
Bir terslik var burada. Biz daha önceki programlarda şunu söylemiştik. Bu batı için anlaşılabilir bir şey. Batının kendisi için anlaşılabilir bir şey. Neden? Çünkü batının vakti zamanında karşısındaki olan o bozulmuş, tahrif edilmiş Hristiyanlık anlayışı insanların eliyle, ruhbanların, papazların, rahiplerin eliyle o kadar büyük bir zulüm ve istibdat düzeni ortaya koydu ki buna karşı çıkarak, bunu ortadan kaldırarak yerine insanın aklını ve insanın kendisini koyarak bir çözüm oluşturmaya çalıştılar. Batı'nın serüveni böyle bir serüven. Dolayısıyla şöyle bir tablo ortaya çıkmış oldu. Kendi dinlerini uygulama alanından çıkarttılar ve profan bir açıdan bakarak, yani kutsal noktaların içini boşaltarak, dünyevileştirerek, tamamen manayı ortadan kaldırıp maddi bir düzleme indirerek.
Sekülerizm bu demek işte.
Sekülerizm dediğimiz şey budur
yani
zaten.
Dünya hayatının ta kendisine sekülerizm diyoruz.
Dolayısıyla insanların toplumsal ve hukuki ilişkilerini düzenleme hususunda, bunları yerli yerine oturtma hususunda başka bir çaba içerisine girdiler. Batı'nın hikayesini bu manada anlayabiliyorum. Fakat söz konusu biz olduğumuzda, İslam olduğunda, İslam öyle bir din ki bozulmuş ve tahrif edilmiş Hristiyanlık gibi değil. İslam, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan beri var olan, devam eden, tüm peygamberlerin getirdiği o tevhid mücadelesinin, o tevhid yolunun ismi.
Evet.
Hazreti Musa Aleyhisselam'da, Hazreti İsa Aleyhisselam'da, son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da bu dinin, bu mesajın, bu risaletin temsilcileri, peygamberleri. Dolayısıyla İslam, hayatın her alanına müdahale eden, hayatın her alanına, her sorununa, her meselesine çözüm üretebilen bir kaynak olarak karşımızda duruyor, bir vahiy kaynağı olarak. Tabii ki burada şunu kastetmiyorum. Siz sağa sola çevirdiğinizde kafanızı, gördüğünüz her şeyin cevabını veya anlamını Kur'an-ı Kerim'in metni içerisinde bulmak, böyle bir misyon Kur'an-ı Kerim'e yüklemek haddi aşan bir yaklaşım olur. Ölçüler anlamında, neye nasıl yaklaşılması gerektiği anlamında, kulun Rabbi ile ilişki biçiminin nasıl olacağı, Rabbini nasıl tanıyacağı, kulun kendisiyle olan ilişkisinin o ahlaki sorumluluğun nasıl olacağını belirleme noktasında, Müslümanın yani kulun aileyle ve toplumla ilişkisini nasıl kuracağı anlamında bütün o ölçülerin içerisinde olduğu bir kitaptan bahsediyoruz.
Şimdi tam da burada zaten Müslümanlar olarak şöyle bir hatamız var. Ya da hatalarımızdan bir tanesi bu. Ve önemli bir hata bu. Çok zaman imanımızı düşünmeye, sorgulamaya, idrak etmeye, fehmetmeye mani kılıyoruz. Bu başlı başına düşünsel bir sorundur. Bunu tespit etmek gerekir. Bunun aslında şart edilmesi gerekir ama konunun bağlamından da kopmamak adına hülasa geçtim. Bir kere zaten Kur'an-ı Kerim'in tam bu meyanda Kur'an Hakim'in öyle diyelim okunması da bir problem. Yani insanın gaflet olarak ya da düşünsel bir sapma olarak Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakması bir tarafa, onun dışında Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama da başlı başına bir mesele. Şimdi bir kere öncelikle şunu tespit edeceğiz. Yani İslam kendi hakikati içinde kavranabilmeyi, kavrayabilmeyi gerektiriyor. Yani Batı'nın zihin kalıplarına göre anlamaya çalışmak, kendisinin dışındaki yorumlarla kendisine yaklaşmaya İslam'ın pek müsamahası, müsaadesi yok. Çünkü İslam kendisiyle kaim en başta. Şöyle bir sorun var, Kur'an-ı Kerim'i okuma biçimi olarak söylüyorum. Hani müsteşrikler vardır, oryantalistler. Yani Müslüman olmayan batılı araştırmacılar. Bu insanlar Kur'an'ı çok okurlar, bilirler de. Ama işte tam da burada bir ince bir çizgi var ve bu çok önemli bir ayrım. Yani İslam'ı bilmek, İslam'ı anlamak anlamına gelmiyor sadece. Bilmekle anlamanın da böyle temel bir farkı var. Ve bize şöyle bir sirayeti var bu insanların. Kur'an-ı Kerim'i okurken entelektüel bir aktivite yapar gibi. Bazı insanları susturmak için, bazen işte bir şeyler ezberlemek için, yani bir tartışma zemininde okuyoruz.
Çoğu zaman bir cidel aracı haline geldiğini görüyoruz.
Evet. Dolayısıyla Batı'nın Kur'an'ı okuma ve Kur'an'ı anlama biçimimize de doğrudan bir etkisi var. Hatta şöyle bir şey de var. Yani bakıyorsun Batı'nın tarihine, tarihselcilikten tut birçok şey hep Batı'nın kendi serüveni içinde tecrübe edilmiş, İncil'e uygulanmış, sonra bizde de böyle bir şey tezahür etmiş. Yani Allah'ın ahkamı üzerinde cüretkar, hadsiz laflar etmek hastalığı. Ve biz bu insanları, bu düşünceyi çok akıllılıkla vasıflandırıyoruz. Acaba hakikaten böyle mi?
Akif Hocam, bir şey dikkatimi çekti söylediklerin arasında. İslam'ı anlama çabasının biz Müslümanlar tarafından bu şekilde yapılıyor olması, ki eleştiri noktalarından bahsettin. Bu sadece İslam'ı anlama çabası içerisinde olanlarla alakalı değil. Söz konusu sorun, İslam'ı anlatmaya çalışan, anlatıcı vazifesini üstlenen, o pozisyonda, o sorumlulukta olan insanlarda da aynı sıkıntıyla karşı karşıyayız.
Evet.
Yani neyi ifade etmeye çalışıyorum? İslami bilginin olduğu orana göre, yani İslam bilgiye sahip olma derecesine göre bir takım insanlar toplumda İslam'ı anlatmaya çalışıyor insanlara. Dolayısıyla bu büyük bir sorumluluk, öyle değil mi? Bu sorumluluğu yerine getirmek için de bir takım çabalar içerisine gireceksiniz. Bir kere donanımlı olmanız gerekiyor. Kur'an'a, sünnete vakıf olmanız, hakim olmanız gerekiyor. Duru bir zihniniz olmanız gerekiyor. Sizin teslim olmuş olmanız lazım. Şimdi Müslümanların zihinlerinin bu seküler dediğimiz süzgeçten geçerek oluştuğunu düşünelim. Dolayısıyla bu zihin İslam'ı anlatırken de onu çağımıza dair cevaplarını, yani İslam'ın çağımıza dair sunacağı cevapları yorumlamaya, bulmaya çalışırken de, yeni olan meselelerde, dolayısıyla bu zihin yapısı, Allahu alem, yani en doğrusunu Allah bilir, Allah'ın razı olacağı, rızası doğrultusunda veya Peygamber aleyhisselam bugün yaşasaydı onun davranacağı doğrultuda bir sonuç da ortaya çıkartmıyor.
Evet.
Başka bir mesele. Bu benim son zamanlarda çok dikkatimi çekiyor. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şerifini çok düşünmüşümdür. İlk bu hadis-i şerifle karşılaştığım zamanlarda, o gençlik dönemimde bunu anlamakta çok zorlanıyordum. Çünkü biz de yaşadığımız toplumda bu seküler eğitim sistemi içerisinden geldiğimiz için aynı tacizlere, aynı zihni arızalara ve kırılmalara biz de sahiptik belli oranlarda. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hadis-i şerifi.
Çok ilginç bir hadistir o.
Akif hocam, şimdi ben düşünüyorum bu hadis-i şerifi okuduğum zaman. Diyorum ki ya Allah Allah ya. Ya koskoca son peygamberimiz. Allah onu göndermiş. Ona Kur'an-ı Hakim'i göndermiş. Yani bütün mevzu bir ahlakı tamamlamak mı? Bu kadar basit mi diyordum? Çünkü ahlak nedir?
Evet.
Ona dair bakış açım, o seküler dayatmanın getirmiş olduğu, Batı'nın ahlaka vermiş olduğu tanımlama üzerinden olduğu için, tabii onun da farkında değilim ben. Dolayısıyla şöyle düşünüyordum ben hadiseyi. Yani bütün hadise sadece böyle işte kötü söz söylememek, ondan sonra erdemli bazı davranışlar, böyle hani iyi insan olmak. Bu kadar mı diyordum yani? Hani biz deriz de toplumda işte bu adam çok ahlaklı bir adam. Aslında çok ahlaklı dediğimiz adamlar genelde çok sakin, sessiz, halim selim insanlara yönelik bir sözdür yani.
Doğru, iyi tespit.
Ya hakikatte aslında ahlak nedir?
O kadar önemli bir yere temas ediyorsun ki bu benim de içimde yaradır. Yani hadise sen yine şerhini aç, anladığına devam et ama. Şu çok önemli bir şey hocam. Anlamaya öncelikle anlamanın ne olduğunu anlayarak başlamak lazım.
Acayip.
Niye? Şu bakımdan. Bir şeyler konuşuyoruz. Bir şeyler, belirli terimler, kavramlar üzerine bir düşünce, bir hayat üslubu, bir sistem kuruyoruz. Nefs diyoruz. Zihnimize bir nefs tanımlaması yapıyoruz. Ondan sonra bir sürü şeyler söylüyoruz. Nefse dair bir sistem kuruyoruz. Akıl diyoruz, akıllı konumlandırıyoruz. Akılla alakalı bazen aklı tahkir ediyoruz, aklı reddediyoruz. Bazen çok fazla akılcı olabiliyoruz vesaire. Buradaki mesele öncelikle yapılması gereken her zaman o kavramın mahiyetinin dosdoğru bir şekilde kuşatılması. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela diyelim ki İslam devleti diye bir kelime var, tamam mı? İslam devleti. Şimdi şöyle bir durum var üstad. Elimde bir kalem var şu an, değil mi? Kalem dediğimde zihninde bir tasavvur belirir.
Doğrudur.
Nedir bu? İşte diyelim ki yazma aracıdır kalem. Onun bir resmi, hayali zihninde belirir. İşte bu terimin, yani kalem kelimesinin zihninde beliren o tasavvuruna tam da kavram diyoruz. Şimdi ben sana kalem dediğimde senin zihninde defter beliriyorsa, onu sen defter olarak anlıyorsan,
bundan sonra konuşacağımız hiçbir şeyin anlamı olmaz.
Senin kaleme,
senin söylediğin, anlattıkların hepsi hiçbir anlam ifade etmez benim zihnimde.
Kaleme dair söylediğin her şey batıl olur.
Batıl olur. Kalem hakikat bile olsa.
Evet, kalem hakikattir. Senin söylediklerin ama batıl olur. Çünkü senin zihnindeki kalem gerçek kalem değil. Şimdi İslam devleti diyoruz mesela, diyelim ki. İslam devleti dediğimizde birçok insanın zihninde doğrudan Allah'ın hakim olduğu, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam otorite olduğu, iyiliğin, merhametin, adaletin, güzel hasletlerin toplumda yaygınlaştığı bir toplumun devleti aklımıza gelmiyor. Aklımıza gelen ne? İslam'ın ceza hukuku, özellikle de hırsızın elinin kesilmesi, işte zina edene 100 celdenin vurulması. Yani İslam devletinin zihnimizdeki uyanışı, belirginleşi kan. Kan.
Ceza sistemi üzerinden.
Evet. Şimdi demek ki burada bir kavrayış problemi var. İslam devleti ve Müslümanlar olarak da çok zaman korkuyoruz da bak. Bu da başka bir sorun. Kendimize güvenmiyoruz çünkü. Ya şimdi bu devlet kurulursa biz de gümbürtüye, yani amiyane ifadeyle, gider miyiz diye korkuyoruz, kendimize güvenmiyoruz. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani kelimeleri, kavramları, mahiyetlerini çok iyi anlamak lazım. Çünkü onun üzerine bir hayat üslubu, bir düşünce sistemi, her şeyi bina edeceksiniz. Eğer sizin kelimelerinizi, kavramlarınızı, program başında da söyledim ya, bize ait olan bir şeyi, bir kelimeyi bizden olmayan bir insan tanımlıyorsa ve sen sana ait olanı öyle tanımlamaya, anlamaya, idrak etmeye başladıysan kopmuşsundur demektir.
Yani aslında şunu söylemek istiyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Biz Müslümanlar, kendisine Müslümanım diyenler, İslam'ı yeniden kendi terimleriyle öğrenmek durumundayız. En azından bir şey yapacağız. Bir kontrolden geçireceğiz. Kur'an'da ve sünnette Allah ve Resulü'nün çizdiği, koyduğu mahiyetten bakıyoruz o kavrama. Hı hı. Yoksa sonradan dönüştürülen ve içeriği farklı hale getirilen bakış açısıyla mı bakıyoruz?
Müslümanca olanın, dini olanın ne anlama geldiğine bakmak gerekiyor öncelikle. Müslümanca düşünmek, dindar olmak ne demek? Acaba bir Müslüman için dini olmayan, dini sayılmayan bir görev olabilir mi? Din denen şey sadece ibadetlerle mi alakalıdır? Günümüzde bir Müslümana dini görevlerini hatırlatmak, kıymetli dinleyicilerimiz, adeta bu dünya ile ilgisi bulunmayan, daha doğrusu bu dünyanın dışında kalan bir takım işlerle meşgul olmasını söylemekten başka bir anlam ifade etmiyor. Dindar kişi, dindarlık telakkimiz bu dünyadan elini eteğini çekmiş, sadece ve sadece ahireti gören bir insan, bir Müslüman tasavvuru oluşturuluyor. İsmet Özel'in çok güzel bir sözü vardı Muhammed Hocam. İnsanlar diyor, gözünü hangi dünyaya kapadıysa diğer dünyaya kör diyor. Yani gözünü sadece ahirete diktiyse dünyaya kör, gözünü sadece dünyaya hasrettiyse, çevirdiyse ahirete kör.
Programın ilk bölümünde bahsettiğimiz o dini anlayışımızı, kavramlarımızı yeniden İslami bir süzgeçten geçirmemiz lazım. Bunu niye söylemiştik? İşte tam da az önce senin ayrımını yaptığın durumdan dolayı. Bize yansıdı bu hal. Batı'nın dünyası dini sadece bireysel bir takım ritüellerin içerisine sıkıştırdı.
Evet.
Haftada bir gün pazar kiliseye gitmek yeterli hale geliyor Batı için. Artık bunu da yapmıyorlar. Çünkü içi o
maneviyatı... Yani din dinamik değil, hayatın içinde değil.
Tabii o maneviyatı, o kutsallığı kaybolan dini anlayış, sadece ritüele indirilen bir dini anlayış, bir süre sonra o ritüelleri de ortadan kalkmasına sebebiyet verir.
Doğru.
Ben az önce ahlak meselesinden bahsederken, mesela bu ahlak üzerinden yürütebiliriz bu konuyu.
Olur.
Kur'an'da bazı emirler var değil mi bizim yapmamızı istediği Rabbimizin? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, infak et, hacca git eğer gücün yetiyorsa. Peki biz bunları niye yapıyoruz Akif Hocam? Neden yapıyoruz bunları? Hatırlayalım. Hazreti Peygamber ne diyordu? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Dolayısıyla bütün bu emirlerin ve bütün bu nehilerin bizde olması gereken bir ahlak seviyesinin oluşmasını sağlaması ve bu yolculuğun, bu seyrin bizi kemal noktasına doğru götürüp eşref-i mahlukat olma özelliğini yakalamamızı ve Allah'ın rızasını kazanmamızı sağlaması gerekir bu yolculuğun. Bunları yapmadığımız takdirde de belhum etal dediğimiz hayvandan daha aşağı bir noktaya inme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunun yaşayan örnekliği, yaşayan Kur'an'da en güzel örnekliği de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bize bu emirler de biz çok önemli bir şey yapıyoruz. Ayet hatırlayalım. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar diyor. Dolayısıyla bizzat namaz emrinin, o emre uymanın karşılığı ahlaki olarak yansıma. Onu yaptığın müddetçe kötülükler sende olmaz. Kötülük yaptığın zaman da namaza gidemezsin. İkisi bir arada bulunmaz.
Az önce çok önemli bir şeye temas etmiştin. Demiştin ki yani genellikle de insanlar ahlaklı olarak tanımladığı insanların temel vasfı halim selim oluşu. Halbuki ahlakın de yine İslamcası, Müslümancasının anlaşılması gerekir. Yani mesela Esma-i Hüsna var değil mi? Bu Esma-i Hüsna'da bazı zıtlıklar var. Yani çok sonsuz merhametli olurken Allah-u Teala sonsuz azabı da verebilir insana. Aslında ahlak da böyle bir şey. Yani mesela Batı'da ya da öyle bir şey çıktı şimdi, hümanist bir şey. Bunda da bizde irfan düşüncemizde, irfan dünyamızda önemli yer edinmiş insanları da bu anlamda kullanıyorlar. Hep böyle merhametli, insansever, böyle bir prototip meydana çıkıyor. Halbuki merhametin içinden izzeti koparıp aldığımız zaman merhamet şaşkına döner, sapmalar yaşar. Yani Allah rahimdir ama azizdir de. Dolayısıyla ahlakın da yani bizim içimizde taze tutmamız gereken bir kin var. Allah'ın düşmanlarına karşı o kinin içimizde, kalbimizde taze olması gerekiyor. Onları sevmememiz gerekiyor. Dolayısıyla sevmemek de ahlaktan oluyor bak.
Allah düşmanlarını sevmemek tam da Müslüman ahlakının bir gereğidir.
Tabii.
Çünkü mümin, mümine karşı merhametli. İslam'a düşman olan, düşman olmayan kafirle problemi yok. Olmadı da tarihte Müslümanlar.
Yani işte bu tam da burada İslam'ın kendi özgünlüğü var. Hani şöyle bir şey var, evrensel değerler. Bunlar bir yere kadardır. Bir yerden sonra İslami değerler esas olur. Bir kere İslami değerler o evrensel değerleri doğal olarak içinde barındırır ama bunları Allah için kayım kılar. Ne diyor? Men amile salihan, kim bir salih amel işledi sonra ve huve müminun, mümin olarak. Onu değerli kılan şey o. Şimdi ahlak dediğimiz şey, ahlaka baktığımız zaman şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani düşünce olarak söylüyorum. Bizim hayatımızda insan olarak dört temel münasebetimiz var. İlişkimiz, iletişimimiz var. Bir tanesi kendimizle. Bir tanesi ve en başta Rabbimizle. Bir diğeri diğer insanlarla, aileden başlar. Yakın arkadaşlar, yakın dostlar, anne, baba, akrabalar vesaire, bütün insanlar. Bir diğeri eşya ve tabiatla. Hayvanlarla, ağaçlarla gibi. Şimdi bunlarla biz iletişime geçiyoruz. Bir davranış geliştiriyoruz onlara karşı. Ahlakı, yani bu benim kanaatim. Ben şahsen şöyle anlıyorum Muhammed Hocam. İşte bu dört temel ilişkide düşünce, yani niyet, söz ve davranış planında iyi ve kötü temelleri üzerine oturtulan bir iletişim gibi. Yani mesela Allah birdir diyoruz değil mi? Bu iman meselesi. Allah'ın şeriki yoktur diyoruz. Ama Allah birdir dediğinde bu imanın ahlaka bakan tarafı ne? O Allah'a tevekkül etmek. Tabiatla nasıl bir ilişki geliştirmek? Bu çok önemli. İnsanlar mesela ne yapıyorlar? Özellikle Batı'da tabiata hakim olmak, hükümran olmak düşüncesi. Bu bir tabiata bakışta ahlaki bir meseledir bu. İtikadi bir mesele değildir. Hayvanlarla alakalı yapılan şeyler. O kürkler için yapılan şeyler değil mi?
Bizde ne var ama? Bizde yaratılan her mahlukat bir emanet olarak bize bırakıldığı için Müslümanların çevreyle, tabiatla bu manada ahlaki ilişkisini çok esaslı bir zemine oturtması gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla otomatikmen hiç düşünmeden kendi refleksleri, kendi kurallar manzumesi ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ben az önce namaz örneğini niye vermiştim ahlakla ilgili? Şundan dolayı vermiştim. Oruç mesela. Oruç tutuyoruz. Ne diyor Allah Resulü? Dedikodu, komşusuna eziyet etme, insanların onun dilinden zulüm görmesi, bu kişi oruç tutuyor bile olsa onda oruç olmaz. Veya birisi size kötü bir şey yaptığı zaman ben oruçluyum deyin. Bak, sadece bir ritüelden bahsetmiyoruz. Tabii ki önemli bir sebebi bu. Aç olan insanların açlığın kıymetini, farkına varabilmek. Ama ahlaki tarafımızı ikame etmeye çalışan başka bir boyutu daha var oruçun. Zekat veriyoruz, infak ediyoruz. Sadece malımızı temizlemiyoruz, onu da yapıyoruz. Ama başka bir tarafı daha var. Bizde o kazandığımızla oluşan o hırsı, o sahip olmayla oluşan hırsı törpülüyor, onu aza indiriyor bizim Allah için veriyor olmamız. O malın nereden geldiğini unutmamamızı sağlıyor. Ve bizim de nereye döneceğimizi unutmamamızı sağlıyor. Bu mülkün sahibinin biz olmadığımızı sağlıyor. Böyle bir düşünceye sahip olduğu zaman Müslüman nasıl gayri ahlaki bir tutum içerisine girebilir ki? Hem kendisiyle Rabbi arasında, hem kendisiyle ailesi, toplum, hem kendisiyle çevre arasında. Dolayısıyla Batı'nın oluşturduğu ahlaki kavram, Müslüman'ın oluşturduğu ahlaki kavram. Sen az önce çok güzel bir sınıflandırma yaptın Akif Hocam. Kişinin, kulun Rabbi ile arasında bile bir ahlaki ilişkisi olmalıdır. Müslümanca bir ahlaka sahip olmalı Rabbi ile.
Tabii, şükür mesela.
Şükür, tevekkül, daha başka bir şey. Çok çok basit bir örnek vereceğim hayatın içerisinden. Rabbimiz bize en yakın olmasına rağmen, Rabbimize yeteri kadar, gerektiği gibi ve o samimiyetle hitap bile edemiyoruz. Yüzümüz yok diye düşünüyoruz bazen. Bazen böyle çala kalem, kabaca. Halbuki o senin Rabbin. O ahlaki ilişkinin karşılığı her daim senin yanındaymış gibi ona yöneliyor olman. O yakınlığın olması.
Evet.
O yüzden niye namazlarımız patküt? Yat kalk. Çünkü ritüele döndürdük.
Ya ritüel kelimesi bile çok kaba ve çirkin bir kelime, biliyor musun?
İfade etmek için söylüyorum. Yani, çok rahatsız oluyorum bundan.
Biz ibadet diyoruz ve tabii ki insan Rabbine secde edecek, ibadet edecek. Ya ritüelse ritüel diyelim. Neyse ne, ama biz buna ibadet diyoruz normalde de yani.
Bunun adı ibadet. Ve sen ibadet ettiğinde kulluğunun farkındasındır.
Ve biz kuluz.
Ve biz kuluz.
Evet.
Müslümanın ailesiyle olan ahlaki ilişkisi. Bak Allah Resulü ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Abdullah ya da Abdurrahman'dı sahabeye. Senin çokça oruç tuttuğunu biliyorum. Ama nefsinin de senin üzerinde hakları var. Ailenin de senin üzerinde hakları var. Bak Allah Resulü ahlaki bir çerçeve çiziyor Müslümanca.
Ve ayda, onun için hakkı merkez olarak oturtuyor. Bak,
tabii.
Hak kavramı.
Hak kavramını. Ayda 3 gün oruç tutman yeter diyor. Sahabe de diyor ki ey Allah Resulü, benim her gün oruç tutabilecek gücüm var. Bu sefer ne diyor Allah Resulü? O zaman kardeşim Davut'un yaptığı gibi yap. Bir gün tut, bir gün tutma. Görebiliyor musun? Sabahlara kadar ibadet edip de gündüzün Müslümanın sorumluluğu olan çalışma, kazanma, sosyal ilişkiler, Müslümanlara dair meselelerinden geri kalması bile ahlaki durmuyor Allah Resulü'nün koyduğu
çünkü
sistemde.
Çünkü itidal bizim ahlak sistemimiz içinde parçası var.
Allah razı olsun senden. Oraya getirmeye çalışıyordum meseleyi. Ortada o vasat, o itidal dediğimiz şey var. Hayatımız bir itidal içerisinde olmalı. İfrat ve tefrit içerisinde olmamalıyız.
İslam'ın tam da fıtrat dini olmasını ben şahsen böyle anlıyorum, biliyor musun?
Yine Allah razı olsun senden.
Amin.
Zihninden geçenleri okuyormuşsun gibi oluyor. Fıtrat dediğimiz şey de buydu. Allah Azze ve Celle'nin yaratılışta bize koyduğu ve bize en uygun olan.
Evet, kelime bu. Bize en uygun olan.
En uygun olan. Çünkü kula en uygununu Allah Azze ve Celle sadece bilir.
Öyle diyor zaten. Yaratan bilmez mi diyor yani. Sizi biz yarattık diyor.
Ama biz kendi kendimize kaldığımızda müstahni sayan bir yönümüz de olması hasebiyle.
Evet, maalesef.
Bu vahiyden, bu Resulün yolundan uzaklaştıkça, o pencereye bakmaktan vazgeçtikçe, başka hikmet arayışları, hakikat arayışlarına döndükçe, onların o yol kazalarını, arızalarını, doğum sancılarını, sıkıntılarını, çokça vurguda bulunduğumuz için tekrar söylemek istemedim ama işte geçtiğimiz programlarda da konuşmuştuk. O Batı'nın, modernizmin bize getirdiği sıkıntıları. Hayatımızın tam ortasında alıyoruz onları ve hayatı yaşanmaz, çok zor bir hale getiriyoruz. Halbuki hayat hakikaten de o kadar zor bir hayat değil bu manada. Tam tabii, anlamıyla Müslümanca yaşamak açısından söylüyorum yani.
Yani mesela bu Batı meselesi, hakikaten zaman zaman şunu düşünüyorum. Batı ile Doğu arasında sıkışmış kalmışız, düşünsel anlamda söylüyorum. Mesela bilgi konusu, bilim meselesi. Bilim yeni dünya düzeninin dini gibi. Yani din sorgulanır ama bilgi sorgulanmaz. Bilim adamları da yeni dünya düzeninin azizleri, papazları gibi. Hiçbir farkı yok. Onlara sonsuz bir güven ve bilime sonsuz bir güven. Bilime güvenmemeyi, bilim adamına güvenmemeyi söylemiyoruz ama farkında olarak ya da olmayarak pozitivizm içimizde bir canavar olarak İkbal Hocam varlığını sürdürüyor. Şimdi Batı'da bilgi şeye yöneliktir. Yani şehadet alemi dediğimiz fizik dünyaya yöneliktir.
Görülebilen.
Evet. Mesela diyelim ki su 100 derecede kaynar. Şimdi bunun ispatlanması kolay. Bir kap alırsın. Altına bir ateş yakarsın. İçine su koyarsın. İşte ısı ölçer aleti koyarsın. Su 100 dereceye geldiği zaman yani bunu ispatlanabilir bir bilgi bu. Ama İslam düşüncesinde, İslam düşünce telakkisinde gaybi bilgi de var. Tam da imanın konusu. Ve bütün kavga da burada kopuyor. Yani Allah'ın bize indirdiği bilgiler geçmişlere yönelik, geleceğe yönelik yahut gayb alemine yönelik bilgiler kesinlik taşır. Çünkü Kur'an el-Burhan'dır, kanıttır. Ve buna bizim inanmamız yakin ister, tereddüt kabul etmez. Dolayısıyla zaman zaman Müslümanlar da hakikaten bu bilgi düşüncesinin şeyini görüyoruz. Yani hakimiyet kurduğunu düşüncemize görüyoruz.
Şeyin güzel bir ifadesi vardı. Roger Garudin bu dediğim bağlamda bir örneği vardı. Batı Rönesansı Müslümanlardan sadece o tecrübeyi, o deney yöntemini, yani o şehadet edilen maddi alemi tecrübe etme, deneyleme yöntemini Müslümanlardan aldı. Fakat Allah'a götüren, esas insanlığın kurtuluşuna hizmet edecek olan o yönünü bir tarafa bıraktı. Diyor Garudi.
Evet. Manada.
Bu aklıma geldi de bunu paylaşmak istedim sen bu noktayı söyleyince.
Evet, yani bu bilgi meselesi dediğimiz gibi düşünsel temeller meselesi çok önemli hocam. Çünkü bilgi mesela bak bu da bir sapma. Bilgi değil mi? Kınanır bizde, korkulur bilgiden. Hatta şöyle bir söz vardır.
Çok okursan kafayı yersin.
Evet. Bak mesela. Sen
programa ilk girerken söylediğin o yaygın şeyler vardı ya, kullanılan evet. Cümleler mesela. O kadar okuma kafayı yersin.
Ben bir defa şunu...
Bu ne demek biliyor musun aslında? Bu benim hissiyatım bu. İçeriden gelen aslında şu cümlenin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayla ilgili bir şey. Çünkü bilgi sorumluluk getirir. Bilen insan bildiğini hayatına tatbik etme. Eğer bu Müslümanca hayata dair bir şeyse salih amele dönüştürme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bilmediğin zaman ise sorumlu olmayacağın düşüncesi zihnin altında yatıyor.
O var, çok önemli. Şimdi insanların ya da Müslümanların birbirine nasihat etmesi çok güzel bir şey. Bu nasihat hatalı da olabilir. Önemli değil. Bu anlamda niyet önemli. Fakat ben bir defa rastladım, bunu biliyorum. Şimdi önünde bir kitap var. Dedi ki işte birbirimizi sevdiğimiz birisi. Bak dedi, gurura kibre kapılırsın, farkına varmazsın dedi. Tamam mı bana? Kitapla alakalı. Ben bir an tabii o korku yaşadım içimde. Yani kibir çünkü öyle böyle bir şey değil. Kibir başka bir şey. Ama sonradan düşündüm.
Kibir kelimede geçtiği gibi adamı çok büyük bir şekilde helaka sürükler yani.
Evet. Sonradan düşündüm ve şu kanaate vardı. Bunda da yanılabilirim. İnsanları kibirlendiren şey... Bilgi insanı kibirlendirir mi? Ben bilginin insanı kibirlendireceğini, şımartacağını düşünmüyorum. İnsanı şımartan şey, kibirlendiren şey ne biliyor musun? İnsan övgüye mazhar olan bir şeye sahip olduğu zaman şımarmaya başlar. Bilgi övgüye mazhar bir şeydir, özel bir şeydir. Güç, insanların hayranlık duyduğu bir şeydir. Mevki, güzellik vesaire. Övgüye mazhar bir şeyde insan ona sahip olmaya, o zaman şunu koyacağız, sahip olmak insanı şımartıyor, kibirlendiriyor. Mutlaka böyle olur mu? Olmayabilir. Ama insanın şımarması için gerekli olan vesile elde edilmiş olur. Şimdi dolayısıyla insan burada tam da imtihan veriyor. buna sahip olmaya başladığı zaman insan şımarmaya ve gitgide kendisini müstani saymaya başlıyor. Tam da bu
kendi
işte...
Kendi kendine yeter.
Evet. Övgüye mazhar olan şeylere sahip olmak. E peki diyeceksin şimdi Mehmet Akif, fakirler, cahiller de kibirleniyor. Onunla alakalı kanaatim de şu, zaman zaman hani bu düşüncelerimi biliyorsun konuşuyoruz. Fakirin zengine karşı kibirlenişi, cahilin bilgine karşı kibirlenişin sebebinin ben Muhammed Hocam içinde var olan ve onu rahatsız eden aşağılık duygusunun bir tür bastırılması olduğunu düşünüyorum. Diğeri ise işte o övgüye mazhar bir şeye sahip olduğu zaman şımarmaya başlıyor.
Yani bir tarafta Akif Hocam, doğru mu anladım söylemek istediğini? Bir tarafta başkalarının daha az sahip olduğu veya hiç sahip olmadığı bir şeye sahip olmanın, ki bu övgüye değer bir şey oluyor. Buna sahip olmanın vermiş olduğu bir
büyüklenme. Evet.
Eğer bu büyüklenme ve kibir o övgüye mazhar olunan şeye sahip olmayan, söz konusu paraysa mesela, burada diyelim ki fakirlik için konuşalım. Burada ise aslında o övgüye mazhar olan şeye sahip olamamanın vermiş olduğu aşağılık kompleksini bastırma yöntemi olarak ortaya çıkıyor o kibir.
Evet, bir tür rahatlatma kendini.
Bir tür rahatlatma kendini.
Bir kaçış gibi aslında. Yani neticede toparlarsak aslında konumuz yarım kaldı ama çünkü çok önemli konu. Her birinin ayrı başlığını açmak gerekiyor.
İnşallah haftaya programda
İnşallah.
Devam ederiz.
Yani aslında şunu önemli altını çizmeliyiz. İslam kendi değerleri içinde, kendi kavramları içinde anlaşılabilen bir dindir. Ve din sadece Batı'nın adettiği gibi onların ifadesiyle ritüellerden oluşan bir şey değildir. İslam'ın özgün tarafı teoride de, pratikte de, ahlakta da Allah'ın, bak çok önemli, Allah'ın söz söylemiş olması, kanun koymuş olması çok önemli.
Hayatın her alanına müdahale ediyor olması.
Tabii, yani şimdi programımız bitmek üzere ama mesela şöyle deniyor. Dini görevlerimiz. Ne kadar hastalıklı bir ifade bu, biliyor musun?
Din olmayan görevimiz mi var?
Yani dini görevlerimiz.
Sokakta yürümemiz, oturmamız, kalkmamız, insanlarla ilişkimiz, ticaretimiz, sayabileceğimiz her şeyimizin bir dini veçesi var, bir ibadet tarafı var.
Evet.
İslam demek böyle bir şey demek.
Dolayısıyla salih amel dediğim şey de zaten hayatın her alanında Allah için yapılan, Allah'ın hakkı, hukuku, kavli, hükmü, yasası gözetilerek yapılan amel demek. Dolayısıyla iman ve salih amel. Buna şunu ekleyelim. Sahih iman ve salih amel diyelim. Evet değerli dinleyicilerimiz, bize ayrılan süreni Müslümanca düşünmekte burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Selametle kalın, hoşça kalın, hayırla kalın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.